Ayrım 16. Mumhala 2. Aziz Nesin. Sayfa 202. Vakıf 27 Ocak 87. Saat 19:49. Çok güzel öykü. Onu tamamlamalıyım. Sarmaşık. Sarmaşık benim. Bir gece çıtırı anlattığım ki son gecemizdi. Tarihsiz öykü notu. Bu iki sayfadaki notları yazalı çok oldu. Belki 5, belki 6 yıl. Çıtır dosyasına bakarak kesin tarihini saptayabilirim. Öyküsünü yazmaya vakıfta 24 Ocak 1987 günü saat 18:36'da başladım. Ve sürekli çalışarak 27 Ocak 1987 Salı günü saat 19:43'te bitirdim. 3 suret yaptım. Yarın da yazı makinesine çekeceğim ve yeniden düzelteceğim. Demek öykü yarın son biçimini almış olacak. Bir şeyi pek çok merak ediyorum. Bu öykümü çok sevdim. Okurlarım da sevecek mi? Aynı duyguyu okurlarımla paylaşabilecek miyiz? Öykü, sarmaşık. Bu öyküyü yazar gece yarısından sonra yatakta çıtırı anlatır. Çıtır duygulanır da ama bir şey anlayamaz. Neden duygulandığını da bilmez. Tarih, çıtırla olduğum zamanlar. 27 Ocak 1987. Hiç kullanmadığım pek çok sözcük var. Bunlar güzel sözcükler. Yaşamda kullanmadığım için bu sözcüklerin sahibi olamamışım. Oysa güzel sözcükler. Bunları kullanmalıyım. Bunlardan biri kavlamak. Tarihsiz. Sürdürdüğün gibi ben de kendi yaşamımı sürdürmüyorum ki. Bu notun başı bulunamadı. Meşe ağacı taş bebeği anlamadığı ama anlamamışken anladığını sandığı için bağırır. Ne yapmak, ne olmak istiyorsun? Yine sokaklara düşeceksin. Evet. Yine orana burana kalem sokacaklar. Evet. Kıracaklar, çatlatacaklar, acıtacaklar. Evet. Yok olacaksın. Evet. Bunu mu istiyorsun? Evet. Evet, çünkü kendim olarak yaşayıp kendim olarak yok olacağım. Senin içine gömülü meşe ağacın olarak değil. Meşe ağacının acısı öyküsünü nasıl yazacağım? Günlerdir, gecelerdir bu öyküyle cebelleşiyorum. Başarabilecek miyim? Yeni kitabımdaki öbür öykülerim kadar güzel bir öykü yazabilecek miyim? Taş bebeğe haksızlık etmemeliyim. Evet, haksızdır, kurnazdır, bencildir, çıkarcıdır taş bebek ama meşe ağacı da büsbütün elcil, büsbütün iyiliksever değildir. Meşe ağacının kötülüğü, bencilliği de ortaya çıkmalıdır. Meşe ağacı bencilliği bencillik olsun diye yapmaz, iyilik diye yapar. Taş bebeği içine almakla, onu özümseyip kendine katmakla, kendisi tıpkısı yapmakla, ona iyilik ettiğini, onu kurtardığını sanırken gerçekte bencillik etmektedir. Taş bebeğin kişiliğini yok etmektedir. Buna karşı taş bebek bilinçli olarak değil ama içgüdüsel kendini koruma tepkisiyle karşı koymaya geçmekte, kişilik savunusuna, kişilik savunmasına geçmekte, geçmek zorunda kalmaktadır. Aynen böyle olmuştur. Meşe ağacının taş bebeğe karşılıksız iyilik yaptığına kendini inandıran gerekçeleri vardır. Artık onun bunun hoyrat ellerinde kırılıp dökülmeyecek, canı acımayacaktır. Aradığı en sağlam korunağı, sığınağı kendi içinde bulacaktır, bulmuştur. Hiçbir gereksinme duymayacak, bütün gereksinmeleri kendiliğinden karşılanacaktır. Soğuk, kar, kış, sıcak, giyim, kuşam gereksinmeleri de kalmayacak. Meşenin içine sarılacaktır. Meşe onu her tehlikeye karşı koruyacaktır. Bana sahip ol, bana arka çık demiyor muydu? Meşe hiç kimsenin, hiçbir şeyin sahip olamayacağı kertede ona sahip olacaktır, olmuştur. Kırılıp dökülüp parçalanıp yok olmayacaktır. Meşenin içinde sonsuzluk denilebilecek bir yaşama ulaşacaktır. Meşe ağacı bunların iyilik olduğuna içtenlikle inanmaktadır ve bu yüzden taş bebeğin sıkıntılarını, bunalmalarını anlayamamaktadır. Çünkü meşe ağacı, meşe ağacına düşünür ve duyarken taş bebek de taş bebekçe düşünüp duymaktadır. Taş bebek ondan kurtulup yine eskisi gibi serserice yaşamayı, onun bunun hoyrat ellerinde değeri bilinmeden parçalanıp yok olmayı, yani kendi öz kişiliğinin gereği olan yaşamı özlemektedir. Meşe ağacı, taş bebeğin bu nankörlüğü, bu iyilikten anlamazlığı karşısında bulunduğu bu koşulları çok arayacağını söylemektedir. Doğrudur. Bu rahatı, bu güveni, bu erinci çok arayacaktır. Eski, güvencesiz, sefil, korkulu yaşamına dönecektir. Vakıf, 28 Ocak 1987, saat 16:36-16:54. İkisinin de dramı birbirlerinden kurtulamamalarıdır. Meşenin acısı büyük, taş bebeğini özümseyip kendinden yapabiliyor, ne onu kendinden, içinden atıp ondan kurtulabiliyor. İki yanlı acı duyuyor. Taş bebeğin acısı kurtulamamak tek yanlı. Birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerinden nefret ediyorlar. Zaman zaman meşe ağacının düzeltme, iyi yaşama çabaları boşa çıkar. Değil mi ki başka kurtuluşumuz yok? Değil mi ki böyle birlikte ama bir olmaktan yaşamak zorundayız? Hiç olmazsa bu zorunu anlayıp daha uyumlu olmaya çalışalım, der. Huysuzluk taş bebekten gelir. Doğası gereği olarak şöyle der. Senin için sorun yok. Sen nasıl olsa bir meşe ağacı olarak kendi yaşamını sürdürüyorsun. Senin için uyumlu olmak kolay. Çünkü sen kendinsin. Ben öyle miyim? Ben senin içindeyken kendim değilim ki. Senden kurtulmadıkça kendim olamam. Ben senin kendi yaşamını yarım kalmış, arada bir sayfa eksik. İkisi de yanlış yaptıklarını kabul ederler. Birbirlerinden kurtulmaları gerekir. Ama nasıl? Kaç yaşında? Her canlının yaşı ayrı. Köpeğin zamanı kendine göre, kedinin zamanıyla ayrı. Bir taş bebeğin zamanı ayrı. Senin yazgın kötü. Çocukluklarında armağan edilen taş bebeklerini maskot olarak saklayıp yanlarında gezdirenler, onlara at takanlar, gelin odalarında kocalarına tanıtanlar, mektuplarında kocaların, sevgililerin taş bebeklerine selam yazmaları, öperim demeleri. Sen öyle bir sınıftan ailenin kızı elinde düşecek kalitede değildin. Sen bu insafsız toplumda orospu olmak zorundaydın. Meşenin kurumasını beklemek, meşenin kesilmesini beklemek, orası kesmezler. Köklerini kurutacak bir sıvı dökülmesi, tuz. Meşe, taş bebek yüzünden canından bezmiştir, ölümü özler. Sonunda biri ocak yakar, ikisi birden yanar. Meşe ağacının kabuksu bir bölümü canlı olarak yapraklarını besler. Anlaşılıyor ki bu öykü uzun olacağı için Maçinli Kız için ev kitabına girmeyecek ama Büyücünün Son Torunu kitabına girebilir. Vakıf 28 Ocak 1987 Çarşamba saat 0:38. Bir yazarın ama has yazarın en amansız eleştirmeni kendisi değil mi? Öyle olduğuna kesinlikle inanıyorum. Öyleyse Maçinli Kız için Ev ve 70 Yaşın Merhaba adlı kitabımdaki öyküler benim yazarlık yaşamımın öyküdeki en doruk noktalarıdır. Ben o öyküleri daha önceleri yazamazdım. Sanki 70 yıl, 72 yaşamayı bu öyküleri yazabilmek için beklemiş gibiyim. Bunlar benim öykü ustalığımın virtüöziteleridir. 70 Yaşın Merhaba'daki öykülerimin güzelliğini, değerini anımsayan bile olmadı. Tek eleştiri çıkmadı bu kitaptaki öykülerim için. Zaten hiçbir kitabım için eleştiri yazılmıyor ya. 70 Yaşın Merhaba'dakilerden çok daha güzel olan Maçinli Kız için Ev kitabım yakında çıkacak. Ondaki öykülerin de kimse değerini, güzelliğini ayırt edemeyecek. Önemli olan değer verilmesi değil, gerçekten değil. Ben biliyorum onları ve çok seviyorum. Önemli olan onları yazma sevincimin, onlara olan sevgimin başkalarınca da paylaşılması. Çok mu iddialıyım o öykülerin başyapıt olduklarını sağmakla? Onları yazabilmek için bu yaşa gelmişim. Özellikle şu başlıklı öyküler. Maçinli Kız için Evden, Gökler Kralı ile Denizler Güzeli, İçimizdeki Ev, Anlat Bana Kendini, Gelmesi Gerekirdi, Kirpiklerinde Kestane Çiçekleri Açan Kız, Maçinli Kız için Ev, Bir Sarmaşığın Öz Yaşam Öyküsü. 70 Yaşın Merhaba'dan, Tülsüyü Sevmek, Uçun Kuşlar Uçun, Kan Yüzüğü, Hiç Bozulmaz Ustanın Keyfi Bugün. Bundan sonra yayımlayacağım Büyücülerin Son Torunu adlı kitabımdaki öykülerimi de severek yazacağım ve yazınca sevineceğim. Niçin insanlar bu denli vurdum duymaz? Bu güzellikleri anlamamak, sevmemek, o sevince katılmayanlar adına yazık değil mi? Ziyan değil mi? Yoksa boşuna mı övünüyorum? Vakıf, 29 Ocak 1987. Bir filmde ya da oyunda görüp çok beğendiğim bir oyuncuyu, sonradan beğenmediğim bir filmin sevmediğim bir karakterinde başarısız rol aldığını görünce üzülüyorum. Jack Nicholson, Emmy. All That Jazz'deki adam gibi. Vakıf 29 Ocak 1987. Bugün 29 Ocak 1987 tarihinde 82 kitabım var. İlk kitabım 1955 yılında çıktığına göre ben bu kitabı 82 kitabı 32 yılda yayımlamışım. 1987 yılı sonuna dek iki kitap daha çıkaracağıma göre 32 yılda 84 kitap yayımlamış oluyorum. 32 yılda 84 kitap, yılda 84 bölü 32 eşittir. 2,66 kitap yayımlamışım demektir. Bu ne demektir? Aşağı yukarı 32 yıldan beri her 4 ayda bir kitabım yayımlanmış. Bu arada boşa geçirilmiş, ziyan edilmiş pişmanlık zamanlarımı da hesaba katarsak nasıl bir hızlı çalışma içinde olduğum ortaya çıkar. Üst üste hiç kitap çıkarmadığım yıllar da oldu yazık ki. Tarihsiz. Korkmak ve korkutmaktan uzak yaşamayı öğrenmek, eleştirmek boyun eğmemeyi sağlar. 30 Ocak 1987. Dün gece 29 Ocak 1987 Perşembe saat 0:30'dan sonra 30 Ocak 1987 Cuma ki oğlum Ali, gelinim Manuela, torunum Aslı ve Belçikalı arkadaşları gelmişti. Ali ile konuşmuştuk. Ali odasına gitmişti. İbrişim'in 7 dosyasını masama getirdim. Birinci dosya salt onun mektuplarıydı. İkinci dosyayı tarih sırasına göre sıraladım. Çok acılı mektuplarımı, notlarımı buldum dosyayı sıralarken. Ve o sen misin yazımı buldum ki bu yazıyı o ben miydim diye bütünleyip Maçinli Kız için Ev adlı kitabımı alacağım. Ve öbür dosyaları da sıralayıp bir tane daha, belki birkaç tane İbrişim'e mektuplar yazabileceğim. Bu kız bana çok çektirmiş. Aslında o çektirmedi. Ben çekmeye hazırmışım ki kendi kendime çektirmişim. 1. O sen misin? 2. O ben miydim 10 yıl sonra? 3. O sen miydin 15 yıl sonra? Öykünün adı O Biz Miydik? Bütün dosyalar sıralanıp incelenirken notları çıkarılabilir. Bu notu şimdilik öykü notları dosyasına koyuyorum. Öyküyü yazdıktan sonra İbrişim dosyasına koyacağım. Vakıf 7 Şubat 1987. İyi ki bu milyarlar yaşındaki dünyada benden önce trilyonlarca insan yaşamış da, şimdi kulağım çınlayınca bir ilaç, burnum tıkanınca bir ilaç, gözüm ağrıyınca hemen bir ilaç buluyorum. Yarım saatte uçakla İstanbul'dan Ankara'ya, 3 saatte Londra'ya ve Moskova'ya gidebiliyorum. İyi ki Ravel'i, Mussorgsky'yi dinleyebiliyorum. İyi ki Çehov'u, Goethe'yi okuyabiliyorum. Yani iyi ki mutlu olabiliyorum. Bunlar iyi de benden onlarca, binlerce yıl sonraki insanın mutlu olabilmesi için ben ne yapıyorum? Vakıf 15 Şubat 1987 Pazar saat 22:00. Rüyalar. Çocukluğa özgü infantil otorite korkusu baba öğretmen. Bende daha çok bu öğretmen ve yöneten korkusuydu ama bilinçli değil, bilinçaltı korkusu. Yetişkinlik dönemine dek canlı kalır. Bu bir cezalandırılma korkusudur. Gözümün önünde başka çocukların Darüşşafaka'da askeri okulda cezalandırılmaları, kovulmaları beni de korkutmuştur. Bu çocukluktan kalma korku rüyalarımda sürmektedir. Kendimi yarı çıplak, yarı resmi giysili görmem, çıplak görmem, başarısızlığı anlatır. Çünkü gerek Darüşşafaka'nın, gerek askeri okulun ve subaylığın resmi üniforması vardır. Benim bunları yarıda bırakmış olmam. Sınavlara girişim. O belli tebelleş, yoksul, tehlikeli, bataklıklı, örenli yerlerin korkulu rüyaları. Vakıf 18 Şubat 1987 saat 02:18. Çok çok güzel şiirler yazıp yaratmaya öyle hazırım ve hazırlıklıyım ki ne ki zamanım kalmadı. Ankara, 23 Şubat 1987 Pazartesi saat 10:47. Her insan biçimiyle hayvanlardan ve bitkilerden birine benzer. Şimdi anımsayamadığım annemin yüzünü çocukluğumda hercai menekşesinin çiçeğine benzetirdim. Sabahattin Ali, dudaklarının devinisi ve gözlüklerinin arkasından o ürkek bakışıyla tavşana benzerdi. Her an bir şeyden korkup kaçacak gibiydi. Bir gün Esat da Sebahattin'e tavşana benzediğini söyleyince, onu birbirimizden habersiz ikimizin de tavşana benzetmiş olmamıza şaşmıştım. Tazıya, yarış atına, aslana, ayıya benzettiklerim vardır. Bulduğa benzeyen ne çok insan var. Örneğin İlhan Selçuk tazıya benzer. Biz de insanı ayıya benzetmek aşağılamaktır. Oysa Almanlarda ve Ruslarda yüceltmedir. Ne aşağılama ne yüceltme. Süleyman ve Meral ayıya benzer. O küçük sevgilim kediye hem de sokak kedisine benzerdi. Ben kendimi neye benzetirim? Belki de kendime iltimas ediyorumdur. İri yarı olmadığım için boğaya benzemem ama sanırım hayvanlardan koça, bitkilerden meşe ağacına, insanlardan da insana benzerim, benziyorumdur. Taksim, 28 Şubat 87. Bütün dünya akrabalarım içinde kendisine en yakın olduğum Beethoven'dır. Tanıyıp çıkaramadığım insanlar gibi tanıyıp çıkaramadığım sözcükler. Bir yerden tanışıyoruz ama nereden? Vakıf, 2 Mart 1987. 70 yaşım merhabayı, Maçinli Kız için evi, Büyücügillerin son torununu yazmadan ölseydim çok yazık olurdu. Ölümümden sonra da yaşıyormuşum gibi kendi kendime acırdım. Öyle görünüyor ki her ne zaman ölsem hep böyle olacak. Ölümümden sonra yaşayan bir ikinci benim olsa, ölümlü birinci benime acıyacak. Öldüğü için değil, şeytan aldatmacalarını, günah çıkarıyorumu yazamadığı için, böyle gelmiş dizilerini, notlar hazır 30'dan çok oyunu yazamadığı için, daha neleri neleri yazamadığı için. İnmeni olarak hastanedeyken okurlarımdan, dostlarımdan gelen mektuplarda, telgraflarda, kartlarda, mesajlarda, hepsinde ortaklaşa bir dilek vardı. O ortaklaşa dileği şöyle formüle edebilirim. Ölemezsin, ölmeye hakkın yok. Sen daha bize çok gereklisin. Doğrusu içtenliğinden hiç kuşkum olmayan bu dilekten alınıyorum. Ölmemeliydim çünkü başkalarına gerekliydim. Gerekli olduğum sürece ölmemeliydim. Gerekliliğim kalmayınca ölebilirim demek bu. Ama şimdi gerekli olduğum için ölmememi isteyenlere ne çok hak veriyorum, ne çok. Şimdi aynı dileği kendime söylüyorum. Ben bana gerekliyim, ölmemeliyim. Ben bana gerekli olduğum sürece ölmemeliyim. Yani böyle gelmiş böyle gitmez dizilerini, şeytan aldatmacasını, günah çıkarıyorum, mum halayı, çocuklarımla mektuplaşmalarımı, bir yazara gelmiş mektupları, 40'a yakın oyunlarımı, dosyalarda notları hazır bekleyen romanlarımı yazmadan ölmemeliyim. Ölürsem ölmeyip de kalan benim, ölen bene çok acıyacak. Öldüğü için değil, daha gerekliyken yazması gerekenleri yazmadığı için. Vakıf 4 Mart 1987 Çarşamba. Maçinli Kız için Ev adlı kitabımdaki öykülerimi yazarken öykücülüğümde bir şeyin ayırdına vardım. Benim öykücülüğümde ulaştığım kendi doruğumdaki en güzel öykülerim, öykülerden oyun, gösteri, film ve benzeri başka sanat dallarının yapılamadığı öykülerimdir. En güzel öykülerim salt öyküdür, öykü olarak kalır. O öyküden başka bir şey yapılamaz. Çünkü yapılırsa öyküden daha güzel olamayacağı gibi öykünün güzelliğini azaltır ve bozar. Bana öyle geliyor. Hangi öykülerim bu ölçüde uyuyorsa bence en iyi öykülerim onlardır. Bu öyküleri yazarken onların kimilerinden bale, pandomim, hatta oyun, kısa film yapılacağını düşündüm. Örneğin Gökler Kralı ile Denizler Kraliçesi öyküsünü yazarken bir bale konusu olarak düşündüm. Bale konusu olarak düşündüm ama bale metni olarak değil, öykü olarak. Bu öyküden bale yapılsa bana öyle geliyor ki öykünün güzelliğine varılamaz. 70 yaşım Merhaba'daki öykülerimin çoğu da böyle. Ama en çok Maçinli Kız için Evdekiler. Belki de yanılıyorum. Bu öykülerimi çok sevdiğim için olacak. Onların başka sanat dallarına dönüşmesini gönlüm çekmiyor. Ne soğuk, ne fırtınalı, ne karlı bir gün. Elektrikler dünden beri kesik, kalorifer yanmıyor. Çocukları sobalı evlere dağıttık. Ben çalışma odasında soğukta çalışıyorum. Şimdi termometreye baktım. 5 derece. Vakıf 4 Mart 1987 Çarşamba. Okurlarım yazılarımı ne zorluklarla ve ne çok uğraşarak yazdığımı bilmeyecekler. Oysa bunun bilinmesini istiyorum. Çoğu kolay okunuyor diye yazılarımı kolaylıkla yazdığımı sanıyor. Oysa onların kolay okunup kolayca yazılmasının, anlaşılmasının nedeni benim onları zorlanarak, çok çalışarak yazmamdan ileri geliyor. Benim yazılarım kolay anlaşılmalı. Okurlarım yazılarımı anlamak için düşünmemeli. Yazdıklarımı anladıktan sonra düşünmeliler. Düşünmek gereğini duymalılar. Ben bunu başarmak istiyorum. Örneğin, şimdi bitirdiğim Meşe Ağacının Acısı başlıklı öykümü kaç yıldır düşünüyorum, notlarını alıyorum. 7 kez yazmışım bu öyküyü. 5'i eski yazıyla elle yazılmış ve ikisi yazı makinesinde yazılmış. Ancak bunca yazdığımı sevdim ve artık bu öykü benden kurtuldu. Ben de öyküden kurtuldum. Kolayca okunan yazılarımı ne zorla ve ne çok da zorlanarak yazdığımı okurlarımın bilmesini istiyorum. Niçin istiyorum bunu? Nedenini bilemiyorum. Okurla aramda alışveriş olsun, birbirimizi anlayalım diye mi? Belki. Belki de başka bir nedenle. 7 Mart 1987 Cumartesi. Bir geniş zamanım olur da düzenler, aile yerlerine, dosyalarına ve dolaplarına koyarım diye orada burada tomar tomar notlar, yazılar, belgeler birikiyor ve boş zaman bulup onları bir türlü düzenleyemiyorum. Bugün aylardan hatta yıllardan beri bir türlü düzenleyemediğim küçük masanın çalışma odasındaki büyük gözünü düzenlerken o karışıklık içinde 20 Eylül 1982 tarihli Milliyet gazetesini buldum. Neden oraya koyduğumu araştırdım. Birinci sayfaya şu notu yazmışım. Eski yazıyla. Sabahın mavi tozları yoğuyordu çıplak tenine. Bu notu yazarken o hangi anıyı anlatıyorsa onu hiç unutmam sanmışım her zamanki gibi. Oysa şimdi anımsayamıyorum bile. Düşünüyorum, o gece miydi vakıfta geçen o güzel gece? Şimdi 5-6 yaş daha yaşlıyım. O zaman 60'ım. Elektrik, su, kalorifer yok. Lüks lambasıyla. Vakıf 10 Mart 1987. Salkım salkım asılacak adamlar kitabıma yazdım. Yitik mutluluklar. Bir zamanlar masal gibi bir şey bu. Masal gibi değil, masal. 100 yıl önce mi, 1000 yıl önce mi? Sevdiğim bir kız vardı, Uşkun adında. Mutlu olmak istiyordu her insan gibi ama mutluluğun ne olduğunu bilmiyordu yine hepimiz gibi. Günün birinde o da hepimiz gibi nasıl mutlu olacağını öğrenecekti ama mutlu olma fırsatlarını kaçırmış olduğunu anlayacaktı. Bu salt Uşkun'un değil hepimizin masalıdır. Bu çok güzel öykü olur. Çingene bacaklımla dans edişimiz gece kulübünde Samanyolu ile birine şarkı yazılacak, sonra Bayramoğlu'ndaki kurumuş yosunlar üzerinde yatışımız, mutluluklarımız, pişmanlıklarımızdır. Dansta öneriyi kabul etmez, yosunlarda yatmayı reddeder. Kraliçemin gelmeyişi. Hep pişmanlıklarımızın içinde gizlidir mutluluklarımız. Ah öyle yapmasaydım, öyle davranmasaydım, öyle söylemeseydim, nerededir mutluluk? Mutluluk, yaşarken ayırdında olmayıp sonra ayırdına vardığımız geçmiş zamanlardadır. Böcüm. Mutluluk, mutluluk olduğunu ayrımsamadan geçmişte yaşayıp da izlerini taşıyıp sonradan anımsadığımız geçmiş zamanlardır. Vakıf, 10 Mart 1987 Salı. Uygulamalara ve bizimkilere bakıp şöyle düşünüyorum da, partili olsaydım kuşkusuz TKP'li olurdum. TKP iktidara geçmiş olsaydı, beni en az 50 kez ölüme mahkum ederdi ve ölümünden sonra da yine TKP beni en az 100 kere rehabilite ederdi. Vakıf, 12 Mart 1987 Perşembe saat 16:20. Hangi türde olursa olsun bugüne dek yazdığım yazıların içinde son biçimini almış, mükemmelleşmiş hiçbir yazım yoktur. Şiirlerim büsbütün değilse de oldukça bunun dışındadır. Kitaplaşmış olsun olmasın, yazılmış, basılmış, yayımlanmış hangi yazımı okursam okuyayım, o yazımın bulduğum dil ya da anlam yanlışlarını düzeltirim. Yazımı güzelleştirmek için değiştiririm. Eklemeler, kısaltmalar ve daha çok çıkarmalar yaparım. Düzelterek, ekleyerek, çıkararak değiştirip son biçimini verdiğimi sandığım bir yazıyı aradan zaman geçip okuyunca yine düzeltmeler, ekler, çıkarmalar yaparak bir daha değiştirmeyi gereksinirim. Ve bu böyle hep sürer. Aynı yazıyı kaçıncı kez okusam bu hep böyledir. Demek ki ben değiştirilemeyecek güzelliği, doğruluğu, bütünlüğü bulamayan, yani mükemmeli bulamayan bir yazarım. Şöyle bir genelleme yapmam doğru olur mu? Mükemmellik hiçbir zaman ulaşılamayandır. Ancak yaklaşılabilir mükemmelliğe. Örneğin bu yargı, Proust gibi biçem yazarları için değerli olur mu? Bunları düşünüp yazarken kendi aklıma geldi şimdi. Bu mükemmellik çok mu gerekli? Bu sorun bir özgürlük, bir fantezi olabilir ama bana göre mükemmellik çok gerekli. Elde edilemeyeceğine göre sürekli değiştirmelerle yazıda mükemmele yaklaşmaya çalışmak önemli olan. Şiir, en ölçütsüz, en birimsiz, her bakımdan en özgür yazın dalı olduğundan şiirde mükemmellik sınırını bulmak zor. Ama şiir sayılmayan düz yazı türlerinde mükemmeli aramanın gerekliliğine inanıyorum. Hiçbir yazı mükemmel olmasa bile. Düşünüyorum, Türk edebiyatında mükemmel diyebileceğimiz mükemmele en çok yaklaşan hangi yapıt var? Bulamıyorum. Dünya edebiyatına gelince bilemiyorum, o konuda bilgim de, yetkim de çok az. Mükemmellik salt doğada var. Bu yüzden doğanın hiç yanlışı olmuyor. Doğayı buyruğumuz altına almaya çalışıyoruz ama doğayı düzeltmeye kalkmıyoruz. Hiçbir zaman bir menekşenin yanlış açtığını, bir serçenin yanlış öttüğünü, yağmurun yanlış yağdığını, hatta Ağustos ortasında yağsa bile karın yanlış yağdığını, güneşin yanlış doğup yanlış battığını söyleyemeyiz. Bir şeylerde yanlışlık yoksa mükemmellik de yoktur, olamaz. Öyleyse doğada var olan mükemmellik değil, kendiliğindenliktir. Doğada olan her şey doğaldır, kendiliğinden ve kendidir. Ne yanlıştır, ne eksiktir, ne düzeltilebilir, ne de mükemmeldir. Mükemmeli aramak ve yaratmaya çalışmak insana özgüdür. Çünkü yanlış, eksik, bozuk yapma hakkı da salt insanındır. Aman ne güzel. 16. ayrımın sonu, sayfa 215.